Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabaylayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. İyi haftalar olsun. Hadi açalım bakalım yayını. Siz de şuradan paylaşın. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Yayının paylaşımını yapayım. Bugün şöyle bir şey konuşacağız. Beklentisi sadece ya bugünler geçsin gitsin artık olan bir toplum, bir millet, bir ulus kimlerden medet umabilir? Gerçekten bunu düşünelim istiyorum. Çünkü hani 8 Kasım tarihinde geçen sene 2020 yılının 8 Kasım'ında bir anda ortadan kayboluveren Hazine ve Maliye Bakanımız vardı ya, hatırlıyorsunuz, aynı zamanda Erdoğan'ın da damadı Berat Albayrak. O veda mektubundaki Instagram üzerinden yayınlamıştı veda mektubunu. Ben gidiyorum artık, herkes başının çaresine baksın gibi bir şeyler yazarak at izi it izine karıştı demişti. Biz artık at izinin it izinin sanki birkaç adım ötesine geçtik gibi görüyorum ben. Ve bunu şimdi konuşmazsak geç kalacağımızı düşünüyorum. Hikayeyi çok net biliyorsunuz aslında. Normalde yaklaşık 2 aydır her pazar günü sabitlenmiş şekilde saat 7.30 civarında organize suç örgütünün lideri olduğu, devlet tarafından iddia edilen, adalet makamları tarafından gündeme getirilen, kendisi kabul etmese bile bir kere adım geçti falan demesine rağmen organize suç örgütü lideri olarak görülen Sedat Peker bu hafta video yayınlayamayacağını cumadan beri duyurmaya başladı. Ve öyle ifadelerle çıktı ki ortaya, hatta perşembeden beri diyebiliriz. Ben de size burada yayında anlatmak zorunda kaldım. Dedim ki eski FETÖ'cüler falan da yazıp çizmeye başladı. Bu adamlar da suretaktan görünüyorlar bir yandan. Diyorlar ki işte operasyon yapıldı, çatışma çıktı, şuradan alındı, buradan bırakıldı. Hatta üzerine işte tweetlerine yasak getirildi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bülten çıkardı. Antin Kuntin bir sürü bilgi kirliliğinin içinde cumartesi gününden itibaren bir ortadan kaybolma yaşandı ve pazar sabah saat 7.30'dan itibaren heyecanlı bir bekleyiş başladı koskoca ülkede. Üstelik düşünün ki bu heyecanlı bekleyişin sonucunda ağzından çıkacak iki cümleyle birlikte aslında bugün Türkiye'de yaşananların hepsini dibine kadar bildiği temel gerçeklerin bir kez daha tekrarını duyacaktı sadece insanlar. Bugün bunun gerekçesini açık olarak konuşalım. Çünkü insanlar bunu bile dillendirmekten korkuyorlar artık Türkiye'de. Örneklerini vereceğim size, göstereceğim ve diyeceğim ki ya bu kadar korkaklığın sonu gidip bir güçten, bir muktedirden başka bir muktedirin eteklerine saklanmaya kadar gitmektir. Bunun başka çaresi kalmaz. İnsanlar kendilerine, toplum olarak kendilerine güvenmeyeceklerse eğer, bugün muktedirin değişimi dışında bir şey garanti etmez ki bu gelecek size. Mümkün değil başka bir şey bulmanız, başka bir şey düşünmeniz. Şu anda yayının başlığında adı geçiyor. O yüzden hani çok bilinen bir atasözünden hareketle söyledim bunu. Peker'i kaynatsan olur mu Snowden diye. Edward Snowden'ı hatırlıyorsunuz. Hatırlamanız gerekiyor. Kusura bakmayın da hatırlayın artık. Yani üzerinden daha yaşananların 7-8 sene geçti ki o 7-8 senenin içinde Happy Top'u herhalde bir 9-10 ay önce son gelişmeyi Rusya'nın daimi kalma izni verdiğini görerek eski bir Amerikan güvenlik dairesi çalışanının, eski bir CIA çalışanının Edward Snowden'ın, genç bir adam, bir bilgisayar yazılımcısı, bir bilgisayar uzmanı aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu iki teşkilat üzerinden küresel çapta nasıl operasyonlar yaptığını, küresel çaptaki dinleme ağını afişe etmişti, hatırlıyor musunuz? Ve oradan sızan belgelerle biz de pek çok şey görmüştük. Bütün dünya WikiLeaks olarak adlandırılan bu belgelerin, hani zaten orada geçen kavram, İngilizce kavram aynı zamanda sızıntıdan, sızmaktan gelir. O kavramlarla birlikte biz son 8 senedir onu konuşuyoruz. Ve şu anda korkarım ki Sedat Peker'e, onun söylediklerine yapılan muamele Edward Snowden'a yapılana benzemeye başladı. Oysa arasında benzerlik yok. Amorti bile yok. Ama insanlar bir yandan böyle görüyorlar. Yayın öncesinde kendisiyle telefonla da konuştum. Sağ olsun bugün yayında kullanacağım iki tablonun burada bulunmasına izin de verdi. Sevgili Özer Hoca, Özer Sencer, Mayıs ayı raporunu yayınladı biliyorsunuz Metropol'ün. Onun içinde, o raporların içinde kendisiyle yapılan söyleşide de şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Türkiye'de halkın %25'i, bakın %25'i, bu boru değil, gerçekten çok fazla. Peker'in söylediklerini önemli ve değerli buluyor. İnanıyor bunlara. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika ya, inanılmayacak bir şey yok çünkü bunlar gerçek. Heh, ben de onu söylüyorum. Sedat Peker'in söyledikleri gerçekse bunlar gününde söylendiğinde neden bu halk peşine takılmadı? Neden? Sadece şöyle açıklayabilmek mümkün mü bunu? Ya insanların artık burasına geldi, dayanacak hali yok. Ben de yayın başlığında onu anlatıyorum işte. Sadece bugünler bitsin diye düşünen bir toplumun birinden kalkıp öbürüne oturmak dışında bir şansı kalmayacak. Doğrusu bu değil ki. Eğer biz böyle gidecek olursak yarın bir gün Sedat Peker'in püripak ortaya çıkmasıyla da neticelenebilir bu durum, ki doğrusu bu değil. Ya bu adam bu ülkenin akademisyenlerinin kanını oluk oluk akıtarak duş alacaklarını söylemiş bir adam. Ve kalıbımı basarak söylüyorum. Bakın, bugün devran değişsin. Bugün devran değişsin. Denilsin ki tamam, bağışladık. Bitti ya, aramızda hiçbir gerginlik yok. Bitti. Gelip kaldığı yerden devam eder. Örneğin ben onun hedef tahtasındaki insanlardan bir tanesiyim. Bakmayın bugün gerçek gazeteciler başımızın üstü falan demesine. Bunları geçin ya, geçeceksiniz bunları. Bugün ortaya çıkanlar bize aynı şeyi göstermiyor mu? Veseleroğlu, bu ülkede Çevre Bakanlığı yapmış bir insandan bahsediyoruz. Eski DSİ Genel Müdürü. Şimdi atıklarla ilgili değerlendirmesinde diyor ki biz aslında incelemeleri yapıyorduk ama gece bu insanlar atık bırakmaya devam ediyordu. Bir dakika ya, bir dakika. Yuh artık. Gece siz çalışmıyor musunuz? Yani şöyle mi demek bu? Mesai saatlerinin bitiminden itibaren, yani saat 17.30'dan itibaren halk mı görevli? Böyle saçmalık olur mu ya? İnsanlar bildiklerini anlatmaktan çekiniyorlar bu ülkede. Bizim kırmamız gereken şey bu. Size bir örnek daha vereceğim. Özer Hoca'nın yayınladığı iki tablo burada aslında çok açıklayıcı. Onları da kullanacağız ama dün hazine müsteşarlığı yapmış bir isim. Yani sıradan bir isim değil, iyi bir ekonomist. Hazine müsteşarlığı döneminde de etki bırakmış. Gerçekten arkasında imzası kalmış önemli isimlerden biri. Mahfiye İlmez. Sosyal medya paylaşımının ardından pek çok internet sitesi, ki bugün gazetelerde de kullanılmış, onun da söyledikleri var. Bu ülkeyi tek başına yöneten kişi ve ekonomiden zerre kadar anlamayan kişi çıkıp dedi ki Merkez Bankası'nın rezervleri 100 milyar dolar mertebesine ulaşmış durumda. Bunun üzerine Mahfiye Hoca da tam söylediklerinden hareketle söyleyeyim. Dedi ki hayır, Merkez Bankası'nın net rezervleri, swapları, yani değişecek olanlar, kasanın içinde değişerek başka değere dönüşecek olanlar dahi hariç 56 milyar dolar eksi seviyede. Şimdi bunu internet siteleri kullanmaya başladı bu haberleri. Birçok internet sitesi kullandı, birçok gazetenin sitesi kullandı ve onların hepsinin toplu başlığı şuydu. Eski hazine müsteşarı Mahfiye İlmez'den Erdoğan'ın sözlerine itiraz. Ya Mahfiye Hoca bir tweet attı ve dedi ki benim hiç kimseye itirazım falan yok. Bu rakamı Merkez Bankası'nın tablolarından görebilirsiniz. Hocam bir dakika ya, bir dakika, itirazınız var. Sıkıntı şu, itiraz ettiğinizi söyleyemiyorsunuz. Ama bu toplum böyle düze çıkamaz. Söylediğinizde yanlış bir şey mi var? Hayır. Ben de biliyorum. Merkez Bankası'nın tablosunu okumak için ekonomist olmaya gerek yok. Evet, bir destek almaya gerek var ama ben ekonomistim, çok özür dilerim. Sizin söylediğiniz çok net bir şekilde görünüyor. Doğru. Ama neden arkasında durmuyorsunuz bu sözün? Benim hiç kimseye itirazım falan yok. Var, söylediğiniz söz bir itirazdır, kusura bakmayın da ben de hayatımı Türkçe konuşarak kazanıyorum. 38 senedir. Söylediğinizin anlamı Türkçe'de budur. Biri size 100 milyar dolar diyor. Siz hayır eksi 56 milyar dolar diyorsanız bu itirazdır. Ama sıkıntı bu işte. Bugün konuşmamız gereken hikaye de bu. Toplumun tamamına yayılmış hikaye. Ya Marmaris'te bir plaja bir helikopter iniyor kardeşim. Akşamüstü saat. İnsanlar var orada ya. Helikopter iniyor. Helikopter oradaki elektrik dağıtımını yapan şirketin sahibine ait. Hiç kimse ses çıkartmıyor ya. Ya helikopter iniyor, helikopter. Daha ötesi var mı? Çoluk çocuk orada oturup kovaya kum dolduruyor mesela kürekte. Üzerine helikopter iniyor. Hiç kimse ağzını açmıyor. Koskoca bir hazine müsteşarı. Eski bir hazine müsteşarı, benim kimseye itirazım yok diyor. Hocam itirazınızın arkasında durun. Hocam itirazınızın arkasında durun. Bu toplum gün yüzü görecekse hiç değilse bu kadarının yapılmasını hak ediyor. Ya 7 senedir devam eden bir dava var ve davanın açılabilmesinin öncesinde yaşanan bütün soytarılıkları hatırlıyoruz. En çok ben yoruldum, günlerdir uyumuyorum, gömleğimin yakası kirden simsiyah oldu, uykusuz kaldık, çok güzel öldüler denilerek 301 madenciyi toprağın yerin 7 kat dibinde yaktı bu ülke ya. 301 insan öldü Soma'da. Arkasından yaşananları hatırlıyorsunuz. Toplu konut yapalım, isimlerini verelim gibi manyaklıklar konuşuldu. Ama 7 senenin sonunda bugün karar duruşması var. Ve insanlar daha ne yaşanacağını bilmiyor. Ama bu kadar basit bir şeyde benim hiç kimseye itirazım falan yok diyorsanız bir dakika hocam. Bir dakika durun orada. Bunu ne aydın kavramıyla ne dürüstlükle falan açıklayabilirsiniz. Öyle bir şey yok. Şu kadar şeyin arkasında durun bari ya. Şu kadarcık bir şeyin arkasında durun. Deyin ki evet kardeşim öyle değil. Öyle değil. Yani -56 milyar dolar görülüyor zaten. Siz bunu açıklayın ve fikrinizi savunun. Ama 71 yaşına gelmiş bir insan bunu yapamıyorsa eski bir hazine müsteşarı bu toplumdan bir şey beklemeyin artık. Herkes kafasına göre sosyal medyada at oynatıyor. Ne kadar güzel değil mi orada esip gürlemek, üfürüp atmak falan. Ya daha bir suç örgütünün lideriyle konuşması, İçişleri Bakanı'nın ona gammazlaması, ortada kabak gibi ortaya çıkmış utanmaz bir gazeteci müsveddesi çıkıp video çekiyor ve diyor ki ya ben mi ülkeyi terk edecekmişim? Bu ülkede Can Dündar denen vatan haini, Ahmet Şık denen vatan haini, ya sen kimsin? Kimsin? Ama bu ülkede kaç insan söyleyebiliyor bunu? Ya İnsanlar artık derdinin peşine düşmek zorunda bu ülkede. Herkes bu kadar korkmuş, sinmiş, pısmış yaşarsa bu toplum nasıl düzlüğe çıkacak? İşte ondan sonra medet umduğun kişi bir mafya lideri oluyor senin. Ve bunu tartışmıyorsun. Sonra Türkiye'de Mayıs ayı raporunu yayınlayan ve bu konuda çok güvenilir bir kuruluş olan Metropol'ün başındaki insan Özer Hoca, Özer Sancar diyor ki toplumun dörtte biri Sedat Peker'in söylediklerine inanıyor. Ya doğru, çünkü doğru. Ama asıl acıklı olan şey şu, bunlar ilk kez söylenmiyor ki. Türkiye'de denizleri Marmara'dan başlayarak sarmaya başlayan bir bela var, bir çevre felaketi. Deniz salyası, müsilaj, insanlar isim öğrenmeye başladı. Neden öğreniyoruz? Bu bile ayrıca bir tartışma konusu olmalı. Ben neden bileyim ya müsilaj kavramını? Ben çevre mühendisi değilim, benim işim değil o. Ama bilmek zorundayız, içinde yaşıyoruz çünkü. Erdek'te denize girmek için kıyıya gittiğiniz anda o beyazlığın üzerinden yürümek zorundasınız. Bırakın geçmeyi. Bu konuşuluyor. Bunun konuşulduğu yerde insanların söylediklerini, anlattıklarına bir bakın lütfen ya. Çevre kavramının içinde biz sanki bu olay yeni yaşanmış gibi görüyoruz. Eğer bundan 7-8 sene önce bu ilk kez konuşulduğunda insanlar peşine düşüp denizlerine sahip çıkabilseydi bugün biz bunu yaşamayacaktık. Bu kadar saçma sapan şeyi görmeyecektik. Ya gerçeğin arkasına düşmek için önünüzde bir mafya lideri olması gerekiyor sizin. Bu toplumun temelde çözmesi gereken sorun bu. Herkes birbirine abuk sabuk esprilerle Silivri şimdi soğuktur falan diyerek sosyal medya şebekliği yaparak gazlıyor. Bunun sonu yok ki. Yok, istediğiniz kadar gidelim hadi. İşte geldiğimiz yer burası ondan sonra. Bir eski hazine müsteşarı çıkıp fikrinin arkasında duramıyor ya. Ve bu ülkede aydınım diye geçinen, gazeteciyim diye geçinen insanlar hiç kimse çıkıp söylemiyor. Dün bekledim, inanın, yemin ediyorum size bekledim. Ya biri çıkar der ki bir dakika hocam ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Söylediğin bir itiraz değil midir? Neden fikrinin arkasında durmuyorsun? Benim kimseye itirazım yok. Var. Sadece onun itiraz olduğunu söylemekten korkuyorsun sen. Oysa bu ülkede yaşanan yanlışlıkları dile getirmeyeceksek nasıl yürüyecek bu ülke demokrasi içinde soruyorum size. Herkesin bildiği, herkesin gördüğü şeylerde insanlar hep bir şey olsun diye bekliyor. Ne olsun? Ne mesela? Hani hep söylenen yalan gibi böyle göklerden gelen bir karar diye dran diye inip Türkiye'de seçim sistemi mi değişsin? Bir sabah uyandığınızda resmi gazetede Erdoğan bir aydınlanma içine girsin. Brüksel'de yapacağı görüşmenin arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nin gazlamasıyla bir aydınlanma gelsin ve şunu mu desin? Parlamenter demokrasiye dönüyoruz ya. Evet, ben hata yapmışım. Çok beklersiniz daha. Öyle bir şey olmayacak. Ya da şu mu olacak mesela? Bir sabah kalktığınızda Süleyman Soylu'ya bir aydınlanma gelecek ve diyecek ki evet kardeşim ya ben bunu yanlış yaptım. 10 bin dolar maaş alan milletvekilini açıklamak benim boynumun borcu. Ya da aynı şeyi Mustafa Şentop mu söyleyecek meclis başkanı? Bunlar olmayacak kardeşim. Sen talep etmediğin sürece hiçbiri olmayacak bunların. Ve sen talep etmekten korkuyorsun, tırsıyorsun. Üstelik insanların daha da tırsması için birbirlerini gazlamasına müsaade ediyorsun. Abuk sabuk esprilerle, saçma sapan dirençlerle ve burada sormayı biliyor ama çoğu insan. Yani ne yapmak lazım? Bak bunun için söylüyorum işte sesini çıkartmak lazım diye. Umarım anlamayanlar da anlamıştır şimdi. Bir eski hazine müsteşarı fikrinin arkasında durmuyor ya. Bu bir itiraz değil diyor. Nasıl itiraz değil? Nasıl itiraz değil? -56 milyar dolar bir yerde, artı 100 milyar dolar bir yerde. Yani ikinizin söylemi arasında 156 milyar dolar fark var hocam. Bu çok ciddi bir itiraz. Ama sen itiraz diyemezsen toplumun kalanından bunu bekleyemezsin. Ondan sonra abuk sabuk umutlar arıyor bu insanlar. Bir mafya liderinin pazar sabahı paylaşacağı videoyu izlemek bekliyor. Herkes birbirine geyik yapıyor ya. Sosyal medyada lütfen sizden rica ediyorum. Kaç kişinin yazdığına bir bakın. Bir mafya liderinin videosunu bekleyeceğim, geleceğinden kaygılanacağımı düşüneceğim hiç aklıma gelmezdi. Aferin. Aferin. Aklına gelmeyen ne biliyor musun senin? Bu yaptığının hata olduğu ve asıl kendine güvenmen gerektiği. Bunu unutuyorsun sen. Ve bunu dillendirerek toplumda insanların kendilerine güvenlerinin de yok olmasına razı oluyorsun. Bunu körüklüyorsun ayrıca. Bakın bugün Türkiye'de hepimiz şunu çok iyi biliyoruz değil mi? Burada ısrarla söylüyorum. Neredeyse 2 yıl oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesi bitti. İsteyen arayabilir. En az 2 yıllıktır o video. Hikayesi yok artık AKP'nin videosu. En az 2 yıllıktır. Ya benim dilimde tüy bitti. Arada seçim yaşadık. Bir yerel seçim. O seçimde insanları şuna ikna etmekte göbeğim çatladı benim ya. Ya kardeşim git sandığa. Demokrasi böyle bir şey. İktidarlar gelir, iktidarlar gider. Sen oyunu ver, oyuna sahip çık. Ondan sonrasını gör bakalım. Bu iktidar için geçerli değil ki bu. Bundan sonra gelecek iktidarlar için de geçerli. Bana ne kimin yazdığından ya? Can Dündar yazmış, başkası yazmış. Hepsi aynı şeye hizmet ediyor. Herkes oturup aklını başına devşirip düşünmek zorunda. Ya yaptığın hata kardeşim senin. Yaptığın hata bugün eline imkan geçsin Sedat Peker'in, her şey düzelsin, aynı yerden devam eder. Siz sanıyor musunuz ki Sedat Peker'e bir sabah aydınlanma geldi? Ya videoların içinde defalarca kendi anlatıyor. O zaman niye sesini çıkartmadın diyorlar. Karım vardı, çocuğum vardı, ben onları güvenceye almadan bunu konuşabilir miydim? Pardon, biz fotosentez mi yapıyoruz? Bizim de var. Biz niye konuşuyoruz? Neden bu toplum bu kadar ödlek? Adını doğru koyalım ya. Neden bu toplum bu kadar ödlek? Hep bir güç arıyor, birine tapmayı bekliyor. Biri çıksın da ben de kıçına takılayım diye bekliyor. İşte çıkmıyor o kişi. Ya da çıkan kişiyi sen gerçekten beklediğin insan zannediyorsun ondan sonra. Size iki tane tablo göstereceğim. Özer Hoca'ya tekrar çok teşekkür ediyorum. Yayından önce konuştuk. İzin istedim bunları kullanmak için. Elbette kullanabilirsin dedi. Şimdi bu çalışmalar... Özer Hoca'nın yaptığı şu çalışma bizim açımızdan önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Türkiye'de tam da bu konuştuğumuz bölüm, hani kendini biraz daha tatlı su balığı kararsız olarak gösteren. Ya kararsız dediğin insan Türkiye'de gerçekten kararsızlığının gerekçesini açıklayabilecek durumda değil. Vallahi de değil, billahi de değil. Neden kararsız olduğunu sor, açıklayamaz. Ama bak o kararsızların tavrına bak. Deniyor ki soruda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olsa, yani bu pazar bir milletvekili seçimi olsa, adaylar da bunlar olsa, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kararsız seçmen kime oy verecek? Dikkatli bakın lütfen. Kararsız seçmenin içinde eğer Erdoğan'la Mansur Yavaş karşı karşıya gelirse, Erdoğan'a %23.8, Mansur Yavaş'a %40.1 oy çıkıyor. Ekrem İmamoğlu aynı şekilde 7 puan fark atıyor Erdoğan'a. Mansur Yavaş'la arasındaki fark sayılmayacak durumda. Neredeyse 2'ye katlamış durumda. Meral Akşener aynı şekilde fark atıyor. Bir tek Kemal Kılıçdaroğlu geride kalıyor şu andaki değerlendirmede. Soru: bunu içinizde bilmeyen var mı? Peki kaç kişi bu gerçeği dillendirebilecek? Bak Özer Hoca bilimsel bir temelle bunu çıkartıyor ortaya. Diyor ki kardeşim biz Türkiye'nin nabzı araştırmasında Mayıs ayı sonuçlarında bunu gördük. Kaç kişi konuşabiliyor bunu Türkiye'de? İnsanlar hala pazar sabah saat 7.30'da video bekliyor. Ya kardeşim gerçek budur. Senin bastıracağın şey budur. Türkiye'nin bugün bir seçime ihtiyacı var. Bu kadar basit. Bugün Türkiye'nin bir seçime ihtiyacı var ve bunu korkmadan dillendirmen gerekiyor. Ama sen tırstığın için hiçbir şey olmuyor. Al bak bir kararsız çalışması da aynı araştırmanın içinde. Diyor ki kararsızlar hangi ittifaka yakın acaba? Çünkü ittifaklar şeklinde adaylıklar çıkacak ya. AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin. Bak dikkatini çekiyorum. CHP ve İYİ Parti'nin. Ha evet, beklediğim parti yok içinde, HDP. İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı? Millet İttifakı'na yakınım diyenler 39.9 %40 oranında. %40 oranında. Ama altında bir başlık daha var. Dikkatli bak oraya. İki ittifaka da yakın değilim ama oylama olursa Millet İttifakı'nı tercih ederim diyenler %5.3. E bak bakalım alt tarafa. En alttaki bölümü görüyor musun? Beni ilgilendiren orası işte. %32.2'sinin fikri yok ya. %32.2'si diyor ki benim fikrim yok. Nasıl fikrin yok ya? Bir dakika kardeşim, senin nasıl fikrin olmaz ya? Sen bakkala, çarşıya, manava, pazara gitmiyor musun? Nasıl fikrin olmaz senin? Gördüğün zaman hiçbir şey olmasa, cebine giren maaşla, işsizliğinle, çocuğunun işsizliğiyle, neyse, ya da çok büyük refah içinde yaşamanla bir fikrin olmak zorunda senin. Sen nasıl fikirsiz gezebilirsin ya? Böyle bir durumda, böyle bir pozisyonda nasıl yapabilirsin? %32.2 boru değil. Üçte biri seçmenin diyor ki benim bir fikrim yok. Allah Allah. Nasıl oluyor bu? Ya bugün yaşananlardan memnunsun ya değilsin kardeşim. Ne demek fikirsizlik ya? Ben size söyleyeyim, o fikirsiz değil, korkuyor. Bu kadar net. Ve Mahfi Hoca'nın yaptığı, Mahfi İlmez'in yaptığı o korkuyu körüklemek dışında bir şey değil işte. İnsanların pazar sabah saat 7.30'da video beklemeleri, o korkaklığı körüklemek dışında bir şey değil. Hala çok net bir şekilde bugün insanlar Brüksel'den sonuç bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden'la Tayyip Erdoğan görüşecek. Ne olacak sizce? Ne bekliyorsunuz mesela? Yani şu mu? Erdoğan'ın yandaş gazetelerden saplaya saplaya götürdüğü gibi. Muhtemelen yanında insan da götürdü oraya. Bakın yazılanlardan göreceksiniz, uçaktan yazılanlardan. Öyle iyi karşılandık, böyle sarıldık, şöyle öpüştük falan diye. İyi ama şunu unutuyor insanlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da kamu desteği için bugün Erdoğan'a karşı ses çıkarmaya ihtiyacı var. NATO'nun geleceği için konuşmaya ihtiyacı var. Kendi operasyonlarının devamı için orada ses çıkarmaya ihtiyacı var. Hiçbir şey olmasa S-400 konusunu konuşmayacaklar mı? Ama insanlar şöyle bir şey bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri demokrasinin gelmesi için baskıda bulunacak. Erdoğan da diyecek ki peki o zaman biraz daha şey yapalım ya, açalım. Ya bu her şeyi bırak, utanç olur zaten böyle bir şey. Aynı şeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamayan Türkiye'ye baskı yapsın diye Dışişleri Bakanları Komitesi'nden bekliyor bu ülkenin insanları. Okumuş yazmışları üstelik. Bak çünkü Bakanlar Komitesi'nin ne olduğunu bu ülkede sıradan insan bilmez. Bilmek zorunda da değildir ayrıca. Ama insanlar buradan bir şey bekliyor. Ya kardeşim kendi gücüne bir güvensene sen. Kendi gücüne bir güven. Ama burada Mahfi Hoca'nın yaptığıyla o güç yıkılıyor işte. Ben kimseye itiraz etmiyorum. Aman hocam. Aman itiraz olarak görmeyelim bunu. Ya nasıl görmeyelim ya? 100 milyar dolar rezervi var Merkez Bankası'nın diyen, ülkeyi tek başına yöneten insana sen diyorsun ki hayır, -56 milyar dolar. Bu itiraz. Ama bunun arkasında duramayacaksın hocam. Bu ülkede sıradan insanın demokrasiye sahip çıkmasını beklemek herkes için hayal olur. Gözümüzün önünde bir işletme Marmara'nın sularına kütür kütür atık boşaltıyor. Kütür kütür fotoğraflanıyor, videolanıyor. Tıs. Bu ülkede Sanayi ve Ticaret Bakanı kendi şirketinden kendi bakanlığına üstelik fahiş fiyatla mal satıyor. Ülke tıs. Ama herkes pazar sabah saat 7.30 oldu mu video yayınlanmadı. Geyikler yırtsın ondan sonra. Ya bir mafya liderinin videosunu bekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Aa, onun canı için kaygılanacağım hiç aklıma gelmezdi. Emin ol, o senin canın için zerre kadar kaygılanmıyor. Zerre kadar. Yarın ilişkileri düzelsin. Aynı şekilde kanıyla duş alınacak insanlar içine girmen söz konusu. Hemen. Ben onlardan biriyim mesela. Gönül rahatlığıyla. O yüzden şu numarayı yemiyorum ben. Bu ülkenin dürüst gazetecileri başım gözüm üstüne. Nerede başın gözün üstüne ya? Nerede başın gözün üstüne? Bugün Barış Terkoğlu'nun yazdığı yazıyı yayının ikinci bölümünde okuyacağım size. Ordu'da döndürülen, Ordu Ünye'de döndürülen bir dümenin içinde Sedat Peker de var. Süleyman Soylu da var. Ayrıca burada itiraz eden insan milli görüş geleneğinin içinden gelmiş bir ülkücü. Derdini anlatan bir ülkücü. Hadi karşı karşıya gelin. Anlatın hadi. Ya bu kadar korkaklıkla demokrasi falan savunulmaz arkadaşlar. Biz hakikaten bunu düşünmek zorundayız. Sedat Peker'in içinden Edward Snowden çıkmaz. Ciddi söylüyorum, romanın sonunu söyleyeyim ben size. Çıkmaz, çıkmayacak. Emin olun. Sadece geyiği dönecek sosyal medyada. Anlattıklarının tamamı kendi bildiği. Neden biliyor musunuz? İçinde çünkü. Bunlar yaşanırken sesini çıkartmamış bir insanın itiraflarını izliyorsunuz. O yüzden mesela dış kulvardan herkes inceden yırtmaya başladı. Ali Babacan çıkıp Atatürk savunuyor bu ülkede ya. Kuşkusuz Atatürkçüyüm diyor. Allah Allah. Neden hiç aklınıza gelmedi? Atatürk ilkeleri, temel değerleri, bu ülkenin kuruluş temel değerleri yok edilirken niye aklınıza gelmedi Ali Bey? Hiç söylemediniz bunu. Neden partinin içinde bunu söylemek aklınıza gelmedi de partinin dışına çıktığınızda böyle bir şey söylüyorsunuz? Aynı şey bugün sıradan insan için de geçerli işte. Şimdi söylemiyor. Sedat Peker söylediği zaman arkasına takılıyor onun. Diyor ki evet bak böyle olmuş. Özer Hoca söylüyor, Özer Sancar söylüyor. Bu toplumun %32.2'sinin bir fikri yok. Nasıl fikrin olmaz ya? Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? İnsan çıldırır. Nasıl fikrin yok? Olumlu ya da olumsuz. Kardeşim bugünün iktidarını da destekleyebilirsin. Bu da senin hakkındır. Anayasal hakkındır üstelik. Diyebilirsin ki hayır ya benim için gayet normal. Ben mutluyum. Olabilir. Olabilir, senin görüşündür bu. Ama kararsızım nedir ya? %32.2. Boru değil, tabloyu size bir daha göstereyim. Bakın ben dün bunu gördüğüm zaman beynimden vurulmuşa döndüm. Ya böyle bir oran olmaz ya. Çünkü Türkiye'de seçim artık iki kutuplu kardeşim. Bunun üçüncü bölümü yok. Ve sen o iki kutuplu yaklaşımın içinde diyorsun ki ben yokum ya. Ben yani şey değilim tam böyle. Yani hiçbiri olmuyor yani. Bu kadar fikren yoksullaştırılmış, kötülüğe maruz bırakılmış. Ne bileyim işte heykelinden tut müziğine kadar, günlük hayatından tut evdeki alışkanlıklarına kadar her şeyin üstüne çökülmüş bir toplum. En azından buna küçücük bir itiraz göstermez mi? Vallahi sorunun cevabı bizde olabilir. Ama daha acıklısı şu, bu ülkede aydın denilen insanlar da fikrinin arkasında duramadığı için şöyle temel bir gerçekliği açıklayan bu kadar düz bir tabloda bile yer bulamıyor insanlar kendilerine. Bu ülkenin hala üçte bir diyor ki benim bir fikrim yok. Nasıl senin bir fikrin yok ya? Bak ülkenin haline, olumlu ya da olumsuz bir fikrin olmak zorunda kardeşim. Daha önemlisi ne biliyor musun? Fikrini savunmak zorundasın. Çünkü savunmazsan bu iş giderek daha da boka batacak. Ve senin medet umduğun kişi eğer bir mafya lideri ise hiç güvenme derim ben sana. Çünkü yarın bir gün işler değiştiğinde sen yine tek başına dımdızlak kalacaksın. O zaman ne yapacaksın? Başka bir mafya liderini mi bekleyeceksin? O zaman senin içinde yaşadığın düzlemin demokrasi olmamasından da şikayet etmeyeceksin değil mi? Edward Snowden, Sedat Peker'in içinden çıkmaz. İkisi çok farklı şeyler. Birinin yaptığı, içinde bulunduğu sistemin açıklarını görerek insanlara bakın böyle bir şey örgütlüyor, size söylenildiği gibi yaşanmıyor bunlar demek. Diğeri, bizatihi içinde olduğu, düzenin, çarkın işleyişine hizmet ettiği bir durumun çıkarı bozulduktan sonra anlatımı. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Bu akşam hiç yapmadığım bir şey yapacağım ve hepinizden destek istiyorum bunun için. Gerçekten bu yayını izleyen herkesten destek istiyorum. Instagram'da Unlumsal hesabı, benim oradaki hesabımı biliyorsunuz. Bu akşam sevgili Berfu'yla, Berfu Öngören'le birlikte Antalya'dan SMA'lı bir çocuk için bir kampanya yapacağız. Şimdi diyebilirsiniz ki bugüne kadar yapmadın, bugün neden yapıyorsun? Ya süresi çok daralmış bir çocuktan bahsediyoruz. Valilik izni, kampanyanın valilik izni, her şeyi tamam. O yüzden ben de bunun bir yerinden dahil olmak için Berfu'nun bu önerisine evet dedim. Bu akşam saat 8'de Instagram'da böyle bir canlı yayın yapacağız. Küçüklü büyüklü hiç bakmayın ne olur. Orada bir hesap paylaşacağız. Lütfen yardım edin. Lütfen destek olun. Eğer hani burada samimiyetime inanıyorsanız lütfen destek olun. Böyle mi kalacak? Hayır, böyle kalmayacak. Bakın çok değerli dostlarımdan destekler olacak. Mesela bugün akşam o yayında Mansur Yavaş olacak. Kendisini dün aradım, seve seve katılacağını söyledi. O bize bunun için yapılabilecek başka şeyler olduğunu anlatacak. Ne mesela? Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi çok duyurulmadı ama gerçekten efsane bir iş yapıyor. Evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapıyor. Çocuklarında böyle bir risk olup olmadığını gösteriyor. Başka dostlarım katılacak. Mesela Yekta, sevgili Yekta Kopan. Bakın şu güzel paket bana hafta sonu geldi. Sağ olsun. Çok da güzel bir zarfı var. Zarfı açtığınız zaman içinde Yeni Yekta'nın yeni çıkan kitabı var. 12 öyküsü var, yeni öyküsü. Bana kuşlar söyledi. Hakikaten çok etkileyici öykülerden oluşan bir kitap. Yekta ile dün konuştum. Yardım rica ettim. Bugün yolda olacak o. O yüzden hani yayına bağlanıp bağlanmayacağı çok belli değil. Ama şunu yapacağını severek söyledi. 3 Yekta Kopan kitabı ki hani bunlar boru kitaplar değil. Bakın bende var. Yani ben şanslıyım. İyi bir Yekta Kopan. Sadece dost olduğum için değil. İyi bir Yekta Kopan okuru olduğum için. Şu üstteki iki kitap var ya. Beyaz olan hani Can'ın kırmızı kalpli kitapları. Bu kitapların artık baskısı yok. Yekta bu baskısı olmayan kitaplardan üçünü isme imzalayarak yollayacak. Bunun için akşam ya çıkarttırma yapacağız. Berfu'yla beraber yayının içinde bir çıkarttırma yapacağız. Bugün gün içinde başka dostlarımı da arayacağım. Onlardan da destek isteyeceğim. Ama bu yayını izleyen sıradan herkesten, hepimiz sıradan yurttaşlarız. Lütfen küçük büyük olmasına bakmadan 5 lira 10 lira hiç fark etmez. Ama bu kampanyaya destek olun. Bir çocuk için en azından küçücük bir adım atılabilmesine yardımcı olun. Bugün akşam saat 8'de Instagram'da canlı yayında Berfu'nun hesabından, Berfu Öngör'ün hesabından ben de paylaşacağım zaten. Orada lütfen bizimle birlikte olun. Ama bu kampanyayı destekleyin, olur mu? Küçücük bir çocuk için, ona yapılacak destek için, yardım için ben de sizden yardım bekliyorum. En azından bir parça sesimizi çıkartalım diye. Hepinize çok teşekkür ediyorum haftayı benimle karşıladığınız, bugün bu sabah burada olduğunuz için. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Mesela bugün hayata aynı yerden bakmamamız çok daha önemliydi, fark etmişsinizdir. Şu anlattıklarımın içinde bizim siyasi görüşlerimiz yok çünkü. Bizim hayata bakışlarımız olmak zorunda. Yaşadığımız anı anlamlandırarak ona sahip çıkmamız, demokrasiye sahip çıkmamız. Derdim bu sadece ya. Onun için burada bulunmanız son derece önemli. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor zaten. Başka bir derdim yok benim. Hani birilerinin YouTube üzerinden reklam kasmak, birilerinin bilmem ne yapmak falan böyle bir şey değil. Bırak kardeşim. Kendi gücünün farkına var. Sadece kendi gücünün farkına var. Bugün yaşananların olumsuzluk olduğunu düşünüyorsan ağzını aç. Olumlu olduğunu düşünüyorsan yine ağzını aç. Ama konuş be. Konuş. Türkiye'nin aydını bu hale geldiyse eğer bundan sonrası Türkiye için gerçek bir çıkış falan olamaz. Böyle bir demokrasi olmaz. Bunu kafanın bir yerine sok lütfen. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftayı karşıladık işte. Yarın sabah saat 9'da da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatı konuşmaya orada devam edelim. Şunu aklınızdan çıkartmayın. Neden bu kadar farklı insan bir araya geliyor? Ya bir tane temel derdimiz var. Biz bu ülkeyi seviyoruz ve bu farklılıkların aynı zamanda zenginlik olduğundan eminiz hepimiz. Yeter ki birbirimizden korkmadan, tırsmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılıkla sonlanacak. Oysa buna direnebilmek mümkün. Bu yayını desteklemek istiyorsanız Patreon üzerinden, YouTube üzerinden destekleyebilirsiniz. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atabilirsiniz. Ben size katkı iletmenin yollarını anlatan bir mail yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz şurada sürekli dil döktüğüm şey burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Dediğim gibi eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı orada konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu ve yüzünün güldüğü şahane, çok şık bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.